Ayrım 16.
Aynı siyasi partiler yasasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısında grubu olan siyasal partilerin ve hükümetlerin Cumhuriyet Başsavcısına suçlanan partinin kapatılması için başvurma hakları da bulunmaktadır. MSP hakkında en uzun süreli koalisyon ortağı AP başta olmak üzere hiçbir siyasal parti ve hükümet Cumhuriyet Başsavcılığına başvurmuş değildir. Eğer bunlar faaliyete göz yummak ise o zaman kendisinin büyük iş yaptığını sanan lideri diyerek neden yalnızca Sayın Ecevit'i suçlar? Aynı suçlamayı AP'ye, CGP'ye, MHP'ye ve resmen dava açma yetkisi bulunan Cumhuriyet Başsavcılarına neden yöneltmez? Kimlerin hangi suçları kışkırttığı ve hangi faaliyetlere göz yumduğu bellidir. Şimdilik belli olmayan Anayasa Komisyonu Başkanı'nın hukuka ve anayasaya olan saygı borcunun ölçüsüdür. Profesör aldı kaçtı dilinin kantarını Tercüman gazetesindeki 80 bin liralık bordrosunda yeniden tartmalıdır. Ve Atatürk aleyhine yazılan yazıları görmek istiyorsa yönetim kurulu başkan vekili olduğu gazetenin arşivine inip geçmiş yazılara şöyle bir göz atmalıdır. 16 Eylül 1982. Gerçek olamaz. Türkiye'nin en güncel siyasal konularından biri nedir bilir misiniz? Bazı kamu görevlilerinin lüks lokantalarda ve gece kulüplerinde sık sık görünmeleridir. 10-15 yıl önceydi. Bir büyük ilimizin savcısı hemen hemen her gece kulüplerde, öğle yemeklerinde, lüks lokantalarda yemek yer, gazetelerin sosyete sütunlarında boy gösterirdi. Tabii kimse sayın savcı sizin aldığınız maaş şu kadar, her gün buralarda dolaşacak parayı nereden buluyorsunuz diye sormazdı. Bu sayın savcının siyasal ilişkileri de çok genişti. İktidar büyükleriyle altak gever külah türünden samimiyetlere girer, iş çevrelerinin yemeklerinde, yalı ziyaretlerinde baş köşelere otururdu. Bu değirmen suyunun nereden geldiği de pek sorulmadığından beyimiz saltanatını sürdürür dururdu. İstanbul'da Marlon Kemal diye bilinen bir savcı yardımcısının yeraltı dünyası ile olan yakınlığını bilmeyen yoktu. Ve günlerden bir gün Marlon Kemal Beyoğlu'nda bir kulüpte su testisi su yolunda kırılır örneği babalar rekabeti nedeniyle kurşun yağmuruna tutuluverdi. Devlet dediğimiz tüzel kişilik örneğin bu Marlon Kemal'i ve Marlon Kemal'in dindere destan olan serüvenlerini bilmiyor görmüyor muydu? Diyelim ki ben bir kamu görevlisiyim. Çok önemli görevlerde bulundum. Siyasal nitelikli olayların içinde yer aldım. Sonra görevimden ayrıldım ve bir lüks lokanta ya da gece kulübünü açtım. Benim gece kulübüme, lokantama, eski görev yerimle ilgili işleri olanlar girip çıkıyor, yemekler burada yeniyor, toplantılar burada yapılıyor, telefonlar buradan ediliyor. Önemli işleri olanlar belki bir tatlı huzur almaya geldim Kalamış'tan şarkısını söyleye söyleye kırmızı Mercedes'lerde bu lokantaya ya da gece kulüplerine gelip iş çeviriyorlar. Bilmez mi devlet tüzel kişiliği bunları? Diyelim ki bir büyük kentin adı çok bilinen mahallelerinde söz gelişi Bakırkapı diye bir kulüp açıldı. Ben bir kamu görevlisiyim. Değil bu kulübe girmek, bu kulübün kapısının önünden bile geçemem. Çünkü burada bir gecede bir masada harcanan para benim aylığımın 2-3 katıdır. Bu kulüplere kimler girer çıkar? İş adamları, eğlenceyi seven sanayiciler, mafya babaları. Ben bir kamu görevlisi olarak burada ne yapar, kimlerle konuşurum? Ben buraya sık sık girip çıkarsam bana, sen buralarda ne arıyorsun diye soru sorulmaz mı? Ve devlet tüzel kişiliği bu kulüpleri, bu kumarhaneleri bilmez mi? Yine geçmiş yıllardaydı, anımsarım. Bir büyük kentte bir eğlence ve fuhuş sitesini kapatan yürekli ve namuslu bir güvenlik görevlisinin başına gelmedik iş kalmamıştı. Olayı duyduğumuz zaman ilgili bakanın evine kadar gitmiş sormuştum. Nedir bu iş? İlgili bakan, vallahi kardeşim bunlar herkesi satın alıyorlar. Bu müdür namuslu bir adam. Bunu orada yaşatmazlar demişti. Devlet tüzel kişiliği adına. Sonra bir süre sonra müdürü aynı göreve getireceğini söylemişti. Ama etkin bir göreve getirememişti bir türlü. Lüks lokantalar, kumarhaneler, kulüpler. Bunlara girip çıkanlar bir bilinse ve bunların hangi kamu görevlerinde bulundukları bir saptansa, birçok maske olduğu gibi hemen aşağı inerdi. Kim bunlar diyeceksiniz. Filmlerde, romanlarda, bu filmde, bu romanda adı geçen kişilerin ve yer alan olayların gerçek ile hiçbir ilişkisi yoktur derler ya, ben de öyle yanıt vereceğim. Bu yazıda yer alan olaylar ve kişiler gerçek dışıdır. 14 Mart 1982. Var mı yok mu? Geçenlerde dostum ve avukatım Turgut Kazan'dan bir mektup aldım. Kazan mektubunda askeri yargıtayın kararlarını izliyoruz. Bizim askeri yargıtayın özellikle ikrar konusundaki kararları insanda hayranlık uyandırıyor. Diğer birçok konuda askeri yargıtay uygulamaya ışık tutuyor. Bunu düşünürken başka askeri yargıtayları arayıp bulmak ve bir karşılaştırma yapma gereğini duydum. Ve kitapları açınca ayrı bir sorunla karşı karşıya kaldım. Örneğin Fransa'da askeri yargıtay var mıydı yok muydu anlayamadım diyor. Ve sonra Profesör Doktor Sahir Erman'ın Askeri Ceza Hukuku adlı kitabının 1970 basımının 446, 1974 basımının 469. sayfalarında Fransa'da temiz incelemesi askeri yargıtayda yapılır yolunda bilgiler bulunduğunu yazıyor. Kazan daha sonra tıpkı Profesör Sahir Erman gibi İstanbul Hukuk Fakültesi öğretim üyesi olan Profesör Doktor Öztekin Tosun'un Türk Suç Muhakemesi Hukuku adlı iki ciltlik kitabının 1976 tarihli ikinci basınında Fransa'da askeri yargıtayın bulunmadığını yazdığını kaydediyor. Ve soruyor, hangisi doğrudur? Gördüğünüz gibi durum çok karışıktır. Örneğin Profesör Erman bir sınavda Fransa'da askeri yargıtay var mıdır diye bir soru sorsa, Profesör Tosun'un kitabını okuyan öğrenciler Fransa'da askeri yargıtay yoktur diye yanıt verseler, Erman'dan geçer not alamayacaklar demektir. Ya da Profesör Tosun aynı soruyu sorsa, bu kez Profesör Erman'ın kitabını okuyan bir öğrenci Fransa'da askeri yargıtay vardır diye yanıt verse, Profesör Tosun geçer not vermeyecektir. Olacak iş midir bu? Bizim bilgilerimize göre de Fransa'da askeri yargıtay diye bir kuruluş yoktur. Askeri mahkeme kararları Fransız askeri ceza yargılaması yasasının 243. maddesine göre sivil yargıtayda incelenir. Söz konusu madde, savaşta ve barışta askeri mahkemeler tarafından verilen kararlar Yargıtay Ceza Dairesi'nde incelenir. Başvuru koşulları ceza usulü yasasının 567 ve devamındaki maddelere göredir denilmektedir. İstanbul Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Nurullah Kunter'in Ceza Muhakemesi Hukuku adlı ders kitabının 6. basım 95 sayılı dipnotu ile aynı üniversitenin merhum profesörü Sıddık Sami Onar'ın İdare Hukukunun Umumi Esasları adlı 3 ciltlik ölmez yapıtının 1854 ve 1924. sayfalarında da Fransa'da askeri mahkeme kararlarını sivil yargıtayın bir dairesince incelendiği yazmaktadır. Profesör Tosun ders kitabında bu konuya çok nazik biçimde değinerek meslektaşı Profesör Erman'ı şöyle eleştirmektedir. Fransız askeri ceza mahkemesi kararı kanununun 243. maddesi askeri mahkemelerinin son kararlarının inceleme yerinin her zaman yargıtay olduğunu açıklamaktadır. Bu bakımdan Fransa'da askeri yargıtaydan söz eden Erman'ın bu açıklamalarına katılmıyoruz. G. Stefani F. Levasseur'un Droit Penal Criminal et Procès Ure Penale adlı yapıtlarının 1966 basısının 262. sayfasında da Fransa'da askeri mahkeme kararlarının Yargıtay Ceza Dairesi'nce inceleneceği yazılır. Öyleyse değerli öğretim üyesi Profesör Doktor Sahir Erman kitabında nasıl olur da Fransa'da temiz incelemesi askeri yargıtayda yapılır diyebilir. Yapılan yanlışlık sonradan saptanırsa bu kitap nasıl ders kitabı olarak okutulur? Bunu anlamakta güçlük çektiğimi hemen itiraf etmek isterim. Profesör Erman bu konuda niçin yanılgıya düşmüştür? Acaba avukatlık işlerinin yoğunluğu nedeniyle askeri ceza hukuku kitabına gereken ağırlığı vermemiş midir? Ve nereden çıkarmıştır Fransa'da askeri yargıtayın olduğunu? Yoksa bir dizgi yanlışı oldu da yargıtay sözcüğünün önüne durup dururken askeri sözcüğüme eklendi ne oldu? Ne bileyim ben? Askeri mahkeme kararları Yargıtay'ın bu işle görevli bir dairesinde incelenir diye yazdı da satır mı düştü? Niçin yapıldı bu yanlışlık? Profesör Doktor Sahir Erman'ın kitaplıklarımızı dolduran çok değerli yapıtları vardır. Bunlardan hukukçu olarak gerçekten çok yararlanmaktayız. Erman'ın Profesör Doktor Suli Dönmezer ile birlikte yazdığı Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, Doktor Çetin Özek ile birlikte yazdığı İzahlı Basın Kanunu tek başına yazdığı sanırız doçentlik tezi olan Hakaret ve Sövme Cürümleri, Kaçakçılık Davalarında Temel El Kitabı olan ve Herkese Yol Gösteren Kaçakçılık Suçları ve Sahtekarlık Cürümleri gibi doyurucu kitapları hukuk dünyamızın övünç anıtlarıdır. Elimizdeki kaynaklara bakarak Dostum Kazan'ı Fransa'da askeri yargıtay yoktur diye yanıtlayabilirim ancak. Profesör Erman, Fransa'da kitabında yazdığı gibi askeri yargıtayın var olduğu kanısında ise bu konuda kendisinden kanıtlı, dayanaklı yanıt beklediğimi saygıyla bildiririm. Bu arada İstanbul Hukuk Fakültesi öğrencilerini bir yarışmaya çağırıyorum. Yarışma konusu Fransa'da askeri yargıdır. En doğru yanıtı verene Profesör Erman'ın Sahtekarlık Cürümleri kitabını armağan etmek istiyorum. 14 Temmuz 1982 Eşitlik Şarkısı. Şimdi sırası mı diye sormayın, tam sırasıdır. Bazı olayları anımsamak, böylece bu olayların oluşturacağı çağrışımlarla güncel olaylar üzerinde düşünmek ve de sonuçlar çıkarmak çok yararlı olur. 12 Mart günlerindeydi. Türk ve Yunan iş adamları İstanbul'da bir toplantı düzenlemişler ve ortak bir başkanlar komitesi kurmuşlardı. İstanbul Ticaret Odası'ndaki toplantıya Atina, Selanik, Pire Ticaret Odaları başkanları katılmış ve toplantı sonunda Türk ve Yunan özel sektörünün işbirliği yapması kararlaştırılmıştı. Türk ve Yunan iş adamları arasındaki dostluk köprülerinin kurulması için New York senatörü Jakob Javits'in 1963-64 yıllarında Ankara'da kimlerle ilişki kurduğunu da anımsarız. ABD kamuoyunda Helenizm'in avukatlarından biri olarak tanınan Javits ve Rotary Kulübün o zamanki başkanı Conway'in Türk ve Yunan özel sektörünü kaynaştırmak için yaptığı çabalar da henüz belleklerden silinmiş değildir. Bu ilişkileri ve bu örgütlenmeleri doğal sayıyoruz. Dünyanın birçok ülkesi bu tür bölgesel ve internasyonel nitelikteki örgütlenmelere izin verir. İzin verilmese Lyons kulüpler, Rotary kulüpler, Mason örgütleri ve de Türk-Yunan İş Adamları Başkanlar Konseyi gibi kuruluşları kurmanın ve yaşatmanın olanağı yoktur. Şimdi Türk-Yunan ilişkilerinin iyice gerginleşme eğilimleri gösterdiği günlerde birileri kalkıp neydi şu Allah aşkına Türk-Yunan İş Adamları Başkanlar Konseyi diye sorup soruşturursa sonra da vay tarihi düşmanlarımızla işbirliği yapıyorsunuz diye suç halkaları oluşturulsa bir takım insanlar boş yere tedirgin edilmiş olmaz mı? Olur elbette. Daha da ileri gidilirse adı bugünlerde de çok duyulan ve Amerikalılarla yakınlığı ile tanınmış öğretim üyesi bir eski parlamentere Senatör Javits ile o zaman ne konuştun diye sorulsa ve bundan vatana ihanet türü suç öğeleri türetilse haksız ve yersiz çağrışımlar yaratılmış olmaz mı? Ve de kökü yurt dışında bulunan Rotary Kulüp ve Lions Kulüp yöneticilerine, siz sosyal bir sınıfın öteki sosyal sınıflar üzerindeki egemenliğini kurmaya teşebbüs ettiniz dense, üstelik Lions ve Rotary kulüplerinin merkezleriyle bağlantıları ortaya çıkarılsa, bundan da yersiz suç öğeleri çıkarılsa ne olur? Başka bir örnek daha verelim. Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği Genel Başkanı Ali Koçman, siz memleket içinde müesses iktisadi nizamı değiştirmek için çalışmalar yapıyorsunuz. Bu amaçla örgütleniyorsunuz. Böylece sosyal bir sınıfın öteki sosyal sınıf üzerinde egemenliğini kuruyorsunuz diye suçlansa, gazetelerde bu doğrultuda yayınlar yapılsa, herkes Sayın Koçman'a sınıf tahakkümcüsü diye baksa olur mu? Yakışık alır mı? Almaz elbette. Bizim demokrasi formülümüz çok açıktır. NATO ülkeleri kadar özgürlük. Bütün sınıf ve tabakalara parti, sendika ve dernek olarak örgütlenme özgürlükleri tanımak. İş çevrelerine tanınan düşünce ve örgütlenme özgürlüğünü hiç olmazsa kağıt üzerinde emekçi kesimler içinde varsaymak. Türk-Yunan iş adamları hangi özgürlüklerden yararlanıyorsa, Rotary ve Lions kulüpleri hangi dernekler yasasından güç alıyorsa, başka derneklere de aynı özgürlüğü tanımak demokrasinin vazgeçilmez koşullarındandır. Eşitlik dediğimiz o eski ve unutulmayacak şarkı, iş çevrelerinin ulusal ve internasyonel örgütlenmelerine olduğu kadar, emekçi sınıf ve tabakaların kuracakları dernekler için de aynı notadan çalınmalıdır. Evet, NATO ülkeleri kadar özgürlük. Ne eksik ne fazla. 9 Mart 1982. Afyon konuşması. Devlet Başkanı Sayın Evren'in Afyon konuşmasındaki dış güçlerle işbirliği yapanlar anayasaya hayır kampanyası açtılar sözünü eleştirmek istiyoruz. İnanıyoruz ki bu konularda açık sözlülükte yarar vardır. Eleştiriyi kapalı kapılar ardında değil, kamuoyunun önünde açıkça yapmakta yarar görüyoruz. Bugüne dek birçok eleştiri alan anayasa taslağı danışma meclisinde görüşülmektedir. Bu tasarıya çeşitli eğilimdeki kişi ve kuruluşlar karşı çıkmışlardır. Bunların hepsini dış güçlerle işbirliği yapmış kişi ve kuruluşlar olarak görmek herhalde olası değildir. Bu tasarı, bırakınız temel felsefesini, daha düzgün Türkçeden yoksundur. Bir hukuk öğrencisinin yapamayacağı yanlışlarla doludur. Böyle bir taslağın eleştirilmesinden doğan ne olabilir ki? 70 sayılı Milli Güvenlik Konseyi kararı ile de anayasa konusunda tartışmalar bir ölçüde serbest bırakılmıştır. Tartışmalar bu ölçü içinde devam etmektedir. Bu tartışmaların bir amacı yapılan yanlışların danışma meclisinde düzeltilmesidir. Tartışmaların bir başka amacı daha vardır. Tasarı danışma meclisinde görüşüldükten sonra kurucu meclisin öteki kanadı olan Milli Güvenlik Konseyi'nde ele alınacaktır. Çeşitli kişi ve kuruluşların ileri sürdükleri görüşlerin ve yaptıkları eleştirilerin tasarının kesinleşmesinden önce Milli Güvenlik Kurulu'nca değerlendirmesine yarar umulmuştur. Halk oylaması evet ve hayır oylarını içerdiğine göre anayasaya yandaş olanlarla bu anayasanın getirdiği düzene karşı olanların tam bir eşitlik içinde görüşlerini sergilemeleri gerekmez mi? Eğer böyle bir eşitlik, böyle bir özgürlük sağlanmazsa oylamanın sonuçları üzerinde ileride bitmez tükenmez tartışmalar açılmaz mı? Anayasanın ve oylamanın meşruiyeti üzerine açılacak tartışmalardan kurtulma, kaçınma olanağı bulunur mu? Hiç sanmıyoruz ki bulunsun. Oylama çeşitli seçenekleri içerdiğine göre bu seçenekleri savunanların, başta devletin TRT'si olmak üzere bütün kitle iletişim araçlarında açıkça, eşitçe ve özgürce tartışmaları sağlanmalıdır. Anayasaya evet diyenler kadar bu anayasaya hayır diyenleri de söz hakları olmalıdır. yurt dışındaki Sovyet uydusu 2 radyonun anayasaya hayır kampanyası başlatması, bu anayasaya çeşitli nedenlerle karşı olanların bu iki uşak radyo ile işbirliği yaptıkları anlamına gelecektir. Biz kendi hesabımıza yurt dışından yönetilmeyi aşağılık bir suç sayarız. Washington uşaklığı ile Moskova uşaklığı arasında ayrım gözetmeyiz. Ama bizler Osmanlı İmparatorluğu'nun "Padişahım çok yaşa" diye bağırtılan tebaası değil, Atatürk Cumhuriyeti'nin özgür düşünceli yurttaşlarıyız. Bu yüzden yurttaş olmanın verdiği hak ve özgürlükle hiçbir korkuya ve hiçbir komplekse kapılmadan görüşlerimizi açıklamak isteriz. Bu yüzden Sayın Evren'in Afyon'da dış güçlerle işbirliği yapanlar anayasaya hayır kampanyası açtı sözlerinin anayasanın görüşüldüğü ve halk oyuna sunulacağı şu günlerde amaç dışı yorumları yol açacağından korkarız.